Ayrım 16 sayfa 132. 2. İrtica. Ağaç türleri. 1. Devlet irticaı. İrtica gerçek anlamıyla geriye dönüş demektir. Bu anlamdaki irtica yalnızca devlet için söz konusu olabilir. Çünkü geriye dönüş ileri adım atmış olan için söz konusudur. Bir devlet düşünelim. Laik yolu seçmiştir. Bu yolda ileri adım atmıştır. Eğer bu devlet sonra şu ya da bu etkiyle laiklikten ödün verir ya da tümüyle dönerse geriye dönüş yapmış olur. İşte bu geriye dönüştür irtica. Atatürk ve arkadaşları Türkiye için laikliği seçtiler. İnsanını daha çağdaş kılmak, akılcı, bilimsel temeller üzerinde ayrıştırıp geliştirmek için. Eğer daha sonra siyasal iktidarlar eliyle bu ilkeden, bu ilkenin olmazsa olmazlarından dönüşler yapmışsa, örneğin laik bir devletle hiçbir yönden bağdaşamayacak olan din eğitimini devlet eliyle ve zorunlu yapmışsa, İrtica eyleminde bulunmuş sayılır. Bu tür irtica gerici çevrenin gericiliği değildir. Çünkü bu çevre ileri adım atmış değildir ki geri dönüşü söz konusu olsun. 2. Gericilik. Devletin dışındaki gerici çevrelerin gericiliklerine de mecaz olarak irtica denmektedir. Ve şaşılasıdır, asıl yakınılan da irticanın bu türüdür. Oysa ekilen neyse o bitmektedir. Buğday yerine arpa ekilir de sonra da arpa bitti diye yakınılır mı? Siyasal iktidarlar devletin kendisine geriye dönüş yani gerçek anlamıyla irtica yaptırırlar da bunun sonucu meyvesi olmaz mı? Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan çok partili dönemde devlet çarkı laiklik zararına aşındırıla gelmiştir. En başta oy toplamak için verilen memeler yüzünden. Önce toprak elverişli durumu getirilmiş, sonra da tohumlar ekilmiştir. A. Elverişli toprak. Gelir dağılımındaki eşitsizlik. Aradaki farklar birer uçurum durumuna gelmiştir. Hukuk devleti niteliğinde yarı polis tire jandarma devleti niteliğine kayış ve çaresizlik. Yurttaşın kime, kimlere, hangi makama başvuracağını bilmemesi dayanılmaz duruma gelen dertlerinden kurtarabilecek bir kurtarıcının olmaması. İşte bu durum daha birçok nedenle birlikte ülke insanlarını dincinin, şeriatçının, tarikatçının açık duran kucağına itmiştir. Sığınacak bir yer bulamayan yurttaş sığınak aramış. Tanrı'ya sığınmış. Tanrı adına din tire iman pazarlayanlara sığınmıştır. B. Tohum. Toprak elverişli olunca laiklik karşıtı tohumları ekmek ve yeşertmek zor olmamıştır. Bir yandan varlıklılar, öbür yandan din kesimi yararına çarkları aşındırılmış, devlet içinde her yerde din fabrikası kurulmuş ve sayıları hızla arttırılmıştır. Örneğin küçük kasabalarda, köylerde bile imam tire hatip okulu açma yoluna gidilmiştir. Daha yükseği olan okulların da sayısını artırmaya hız verilmiştir. Ayrıca başka adlar altında da din eğitimi ve öğretimi yaptırılmıştır. Hele Kur'an kursları, resmisi ve resmi olmayanı. Ülke baştan başa bunlarla sırılsıklam duruma getirilmiştir. Ve yukarıda da belirtildiği gibi bütün bunlar Atatürkçülük adına sergilenmiştir. Bu da yetmemiş, gelsin zorunlu din eğitimi. Ayrıca ülkeyi yine baştan başa saran tarikat ağı. Örümcek ağından beter. Bu ağlar içinde politikacılar, parti ileri gelenleri, hem şehirlerden el alan, hem zaman zaman içlerine katılıp ayinlerde bulunan, parantez içinde Zeyrekli Mehmet Efendi'nin hatmecegahlarından boy gösteren iki ayrı partinin genel başkanı gibi. Eski parti başkanları, başbakan yardımcıları, Atatürk devrim ve ilkelerini korumakla yükümlü mülki amirler. Atatürk ise ne demiş? Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Dipnot: Mustafa Baydar, AG S66. Atatürk böyle demiş ama din tire iman pazarlayanların da laiklik üstüne TBMM'de ant içtikleri halde laikliği ortadan kaldırmayı çıkarlarının gereği gören politikacıların da diyecekleri vardı. Ve bugüne değin Atatürk'ün dedikleri değil, bunların dedikleri olmuştur. Laiklik karşıtı ürünler elde edildikçe yeni ürünler için yeni üretimler yapılmış, yeni tohumlar ekilmiştir. Ve sağlanan ürünler ülke genelinde dağıtılmıştır. Ama gelir dağıtımındaki gibi değil. Bu ürünlerin hemen tümü dine sığınmaya hazır, varlıksız ve çaresiz kesimin payına düşmüştür. 3. Barış. Barış gökten gelmez. Evrene ve insana doğru bakış sorunudur. Geniş anlamıyla insanlaşmaya dayalı olarak gerçekleşir. A. Olmazsa olmazları. 1. adaletli gelir dağılımı. Adalet gerçek anlamıyla gerçekleştirilmelidir. 2. Yarım polis devleti yerine tam hukuk devleti. 3. Ve laikliğin olmazsa olmazlarının eksiksizliği. Laikliğin olmazsa olmazları barışın da vazgeçilmezleridir. Bir ülkede tam demokrasi ve laiklik yoksa o ülkede barış sağlanamaz. Yani barışın bir nice koşuluyla birlikte bu koşullarının da eksiksiz olması gerekir olabildiğince. B. Olursa olmazları. Olmazsa olmazlarının karşıtları sergilenirse doğal olarak barış değil savaş elde edilir ürün olarak. Ve barışı böyle bir durumdan sonra silah zoruyla getirmek de mümkün olmaz. 4. Gençlik. Gençlik laikliğin barışın koşullarının sağlandığı ortamda sağlıklı biçimde geliştirilebilir ancak. Başka ortamda bu mümkün değildir. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlik bu ortamda erginliğine ulaştırılmış gençliktir. Ne din uyuşturucularıyla uyuşturulup koyunlaştırılmış olan, ne din, tanrı, cihat kışkırtmalarıyla coşturulup Hasan Sabbah'ın fedaileri durumuna getirilmiş olan, ne de önce ellerine silah verilip vuruşturulmuş, sonra da korkutulup serseme çevrilmiş olan gençliktir. Düşünce ve beden sağlığına özenle bakılmış, en değerli varlıklar olarak yetiştirilmesine, gereksinimleri yerine getirilerek çalışılmış olan gençliktir o gençlik. Teori, sayı 45, Eylül 1993. İbni Haldun'un eseri mukaddemenin çevirisine ön söz. Dipnot. Turan Dursun, İbni Haldun'un dünyaca ünlü eseri mukaddemeyi Türkçe'ye kazandırdı. Onun yayınlarının yayınladığı çevirinin ilk iki cildi çıktı. Diğerlerinin de okuyucuya sunulacağı bildiriliyor. Turan Dursun çevirisinin başına bir ön söz yazdı. Bu ön söz Dursun'un önemli çalışmalarından biridir ve İbni Haldun'un dinle ilgili görüşlerini de ele alıyor. Aynen yayınlıyoruz. Onur Yayınları 2. basım Ankara Nisan 1997. 14. ve 15. yüzyılın önemli düşünürü İbni Haldun'un yapıtları bugüne değin gerçek anlamda dilimize kazandırılmış değildir. Yurdumuzda mukaddimenin eski ve yeni yazıyla çevirileri yayınlanmış olmakla birlikte bunları gerek eksik olmaları gerek içerdikleri yanlışlar nedeniyle bilimsel ve klasik yayın anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Buna karşın İbn Haldun gerek Batı dünyasında gerek İslam dünyasında üzerinde ilgiyle durulan güncel bir konu haline gelmiştir. Özellikle mukaddimenin kendi dilinde yeni baskılarının yapılması Batı dillerine, parantez içinde İngilizce ve Fransızcaya çevrilmesi ve İbn Haldun üzerine yazı ve yayınların giderek kabarması, onun kendi çağı ve çevresi içerisinde incelenmesi gereken önemli bir kaynak olduğunu bize düşündüren kanıtlar olmak gerekir. Türkiye'de de İbn Haldun konusunda zaman zaman tanıtma, yorum ve inceleme yazıları yayınlanmıştır. Ama bu tanıtma, yorum ve incelemelerin genellikle üniversite ve ansiklopedi çevresinde kaldığını da ayrıca belirtelim. Batı ülkelerinde olduğu gibi sosyalist ülkelerde de örneğin Sovyetler Birliği'nde inceleme ve araştırma konusu olan İbn Haldun'a günümüzde Marksist açıdan yaklaşılmakla birlikte ülkemiz Marksistleri arasında henüz bir inceleme konusu olarak ele alınmamıştır. Bütün bu nedenleri göz önüne tutarak önce İbn Haldun'dan daha sonra İbn Haldun ile ilgili tanıtma, inceleme ve yorumlardan genel bir kesit sunarak yazımıza başlamak okurun İbn Haldun konusunda genel tablo çizmesine yardımcı olacağı gibi bizim yorumlarımız için de bir hareket noktası sağlayacaktır kanısındayız. İbn Haldun'un sözlerinden bir demet. Bilesin ki der İbn Haldun. Tarih gerçekte toplumsal yaşam ve bu yaşamın doğal yapısında belirmiş durumlar konusunda bilgi vermektir. Dipnot Mukaddime C1-S123. İnsanların toplumsal yaşamları zorunludur. Düşünürler bunu şu sözleriyle dile getirirler. İnsan doğuştan uygardır. Yani insan için toplumsal yaşam kaçınılmaz bir şeydir. Ki bu yaşam filozofların özel anlatımlarında kent yaşamı diye geçer. Dipnot Mukaddime C1-S139. İnsanın yaşamı ve kalıcılığı sağlıklı olarak yalnızca besinle sağlanabilir. Onun için insan besinini aramaya yönelir. Ancak insanın besinini elde etmeye tek başına gücü yetmez. Gereksinme duyacağı besini sağlamaya yeterli olamaz. Yaşamının temel maddesini oluşturan besinini insan tek başına sağlayamaz. Günlük yiyeceği tahılını elde etmesi bile birçok iş ve uğraşı gerektirir. Tahılı öğütüp un durumuna getirmesi, unu hamur yapması, hamuru pişirip ekmek yapması gerekir. Bu üç işten her biri için kapkacak araç gereç gerekli olur ona. ve söz konusu işler bir takım zanaatlar olmadan sonuca ulaşamaz. Demirci gerekli olur, marangoz gerekli olur, çömlekçi gerekli olur. Tutalım ki o kişi sözünü ettiğimiz işlere gerek kalmadan tane olarak yiyor tahılı. Bu da gene bir takım işlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanenin ekilmesi, biçilmesi, boşağından çıkarılması. Dipnot. Mukaddime C1-S139-140. Tarih alanında düşünülen yanlış ve yanılgının ince bir nedeni var. Çağlar değişir ve günler geçip giderken toplumların, kuşakların durumlarının da sürekli olarak değiştiğinin gözden kaçırılması. Evrenin ve toplumların durumları, ilişkileri, gidişleri tek bir süreç, parantez içinde vetire, üzerinde sürmez ve değişmeyen bir çizgide kalmaz. Günler, zamanlar geçer. Olacağın değişmeler ve bu durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. Dipnot, Mukaddime C1-S139. İbn Haldun için ne diyorlar? 15. yüzyılın başına kadar Kuzey Afrika'da yaşayan İbn Haldun, diyor Hilmi Ziya Ülken. Tarihçi olduğu kadar sosyolojinin önderi ve ilk tarih filozofudur. Parantez içinde 1332-1406. Mukaddime'yi ilk kez Cointreminas, Paris'te Mustafa Fehmi Bulak'ta bastırdılar. İlk çevirisi Türkiye'de yapıldı. 18. yüzyıla değin Batılıların bu filozoftan haberi yoktu. 17. yüzyıl sonuna doğru De Herbert Ondan Bibliotheca Orientalist'e söz etti. 19. yüzyıl başında Sylvester Dossachi değerini belirtti. O yüzyılın sonlarında Hammer-Purgstall onun hakkında makaleler yazdı. Arapların Montesquieu'su diye söz etti. Garcin de Tracy birkaç yıl sonra İbn Haldun'un mukaddemesinden bazı bölümleri Fransızca'ya çevirdi. Cointreminas mukaddemenin Arapça metnini Prolegomenes adıyla yayınladı. Ve özet halinde bir çevirisini yapmaya çalıştı. Fakat bitiremedi. Çeviri yapıt üzerinde filozof ve sosyologların incelemeler yapmalarına olanak verdi. O zamandan bu yana Batı'da İbn Haldun'dan çok söz edilmektedir. Bazıları önemini aşırı dereceye çıkarmışlar, onu yeni bir bilimin kurucusu saymışlardır. Batılıların övmelerle dolu olan yazıları daha hızını alamamıştır. Bir kesimi ona tarih filozofu gözüyle bakmaktadır. Bir kesimi de onu sosyolojinin önderi saymaktadır. Örneğin Rappoport, R. Flins, N. Schmidt onu tarih filozofu sayıyorlar. Gumplowicz, R. Manuer, Fındıkoğlu, Satı El Husri, tekrar Schmidt. Ülken onu sosyolojinin habercisi sayıyorlar. Bothol onda her iki vasfı gördüğü gibi birçok Batı düşünürüyle karşılaştırıyor. Onda Vico'nun, Montesquieu'nun, Marx'ın biyolojik sosyoloji görüşünü buluyor. Feyşus, İbn Haldun için Journal Asitok birçok makaleler yayınladı. Parantez içinde 1885 Paris. Gerbert de Hemse, Rosenthal, von Kramer, Levine, G. Bothold, Gabrielli, Colosio, Ferrerio, Carlo de Vaux, de Boer, G. Richter, Goetner, A. Bombacı, C. H. Issavi, W. Fischel, C. McDonald, Brising, H. A. R. Gibb, A. Altamira ve benzeri geçen yüzyıl sonlarından beri ondan söz etmektedirler. Bu güçlü ilginin sonucu olarak da onun tarih ve toplum görüşünün çağdaş düşünürler üzerinde etkili olduğunu, örneğin Antrgang des Abendals yazarı Oswald Spengler'in Batı'daki çöküntüyü anlatan felsefe üzerinde veya bazı Marksistler ve Brising gibi tarih filozofları üzerinde etkisi olduğuna işaret edilmelidir. Dipnot, Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1967, S320-321, Kim Sözcükler Yenileştirilerek Aktarılmıştır, T.D. Profesör Doktor M. Fuat Köprülü'den, İbn Haldun hakkında 1918'de Alfred Bell'in İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı İbn Haldun maddesi basit bir biyografiden başka bir şey değildir. Oysa aşağı tire orta zaman fikir tarihinde onun işgal ettiği yer çok büyüktür. Yalnız İslam aleminde değil, genel olarak dünya fikir tarihinde onu tarih felsefesinin en mümtaz simalarından, daha doğru bir ifadeyle sosyolojinin ilk büyük kurucularından biri saymak hiç yanlış değildir. Yalnız müsteşriklerin değil, sosyologların da dikkatini çeken bu büyük adam hakkında Batı'da uzun zamandan beri birçok tetkikler yapılmış, özel monografiler vücuda getirilmiştir. Lev Gumplowicz, René Meunier gibi tanınmış sosyologların onun hakkındaki yüksek takdirleri dikkate şayandır. Dipnot ve Bartolt, İslam Medeniyet Tarihi Çeviren Menfaat Köprülü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 1963 S169-170. Kim sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. T.D. Cemil Sena'dan. İbn Haldun tarihte akılcıdır. Sosyoloji ile tarihi birleştirmekte ilk adımı atmıştır. Hilmi Ziya Ülken onun coğrafi ve ekonomik determinizm düşüncesini savunmasından, Karl Marx ve Montesquieu'nun müjdecisi saydığı gibi nüfusa ilişkin görüşleriyle de Malthus'la ilişkili görür. Aynı zamanda onun kent yaşamından tiksinmesi ve uygarlığın ahlakı bozduğuna dair düşünceleriyle de Rousseau'dan, hatta bir bakıma da Nietzsche'den önce geldiğini ve Machiavelli'nin de öncüsü olduğunu yazar. İbn Haldun, Gobineau'dan önce ırka önem vermiş, hukuk anlayışında Hobbes ve Hegel'e taklidin rolüne önem vermekle de Gethard'a rehberlik etmiştir. Dipnot, Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, C3, S14, İbn Haldun maddesi. Ayrım sonu sayfa 139.